Let me take you down.
Yeryüzlerinde.
Strawberry fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever.
Kentin çeperi ve çeperdekiler.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Murat Güvenç.
Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün yeryüzlerinde bir film ekibini ağırlıyoruz. İstanbul Film Festivali'nde ulusal kısa yarışma bölümünde, kısa film yarışma bölümünde yer alan Gukla filminin ekibiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Kalabalık bir ekip, harika bir ekip. Biraz dahlimizin de benim de dahlimin olduğu bir ekip. Şöyle programlarımızda kentten karakter yaratmak atölyelerinden bahsetmiştik. Bu kentten karakter yaratmak atölyelerinin Şirince'de gerçekleştirilmiş olan 2020 yılında olan bir atölyesinde biz İzmir'den karakter yaratmak atölyesinde bu projeyi konuşmaya başlamıştık. Özellikle bir grup öne çıktı. Bir sürü proje vardı. Bu Gukla ekibi projesi oradaki projelerin içinde de öne çıktı ve bırakmadılar. 2020'den bugüne kadar hiç durmadan bu proje üzerine çalıştılar ve Gukla bugün festivalde, tabii bizim de gururumuz oldu. Çok heyecan duyduğumuz bir proje oldu. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyoruz. Ben bu İzmir filminin aslında janrasını merak ediyorum. Çünkü özel bir janra, yani bildiğimiz korku filmlerinden birazcık daha ayrı bir yerde tutabileceğimiz, Türkiye'deki kısa film janralarının içinde de özel bir yeri olduğunu düşündüğüm bir alanda duruyor. O yüzden sözü Emine Uysal Berger'e şu anda veriyorum. Filmin yönetmenlerinden Emine, bize filmin janrasını biraz anlatabilir misin?
Tabii. Bahsettiğin gibi Aysim, İzmir üzerinden düşünürken aslında çıkmış bir fikir oldu. Yani İzmir'de var olan genel bakış açısının arkasında biz İzmir'de yaşayanlar olarak büyüdüğümüz, yaşadığımız hikayeler ve şehri yaratan mekanlar ve insanlarla düşündüğümüz bir anlatı biçimi oldu. Bu da bizi böyle İzmir'de büyüdüğümüz o... Yani bizi tedirgin eden, korkutan hikayeleriyle birleşti. Her ne kadar İzmir hem iklimi hem yaşam biçimi olarak böyle ışıklı, güneşli, rahat görünse de bizim için aslında o tekinsizliğiyle de var olan bir şehir oldu. Perili köşkleri ya da böyle gelenleri, gidenleriyle birlikte. Aslında 2000'lerden sonra daha yaygınlaşan bir kültürel korku türü düşündürdü bizi. Yani ayrıca işte Alman sinemasındaki derdini anlatırken sadece açık anlattı değil, ama o insanlarda yaratılan korkunun altındaki hikayelerden yola çıktık. Gotik korkudan da yola çıktık, ama daha çok anlatısı psikolojik gerilim türünde ilerleyen bir film oldu. Bunun için de biz kişiler üzerinden yaratmaya çalıştık hikayemizi. Olanlar ve gidenlerle birleştirdik.
İzmir'de yaşayanlar ve İzmir'de artık yaşamayanlar,
evet,
üzerine.
Evet,
evet, sevgili Özgür Ceylan, filmin diğer yönetmeni. Sen de bize filmi, İzmir'i, İzmir'de böyle bir janrada film çekmeyi anlatır mısın?
Evet, yani şöyle oldu aslında Emine'nin dediğine ek olarak. İzmirli neden korkar fikri? Gülengül bize bu soruyu sormuştu. Biz İzmirliler olarak biraz bunun etrafına hikaye kurmaya başlamıştık. Yani çocukluğumuzun geçtiği sokaklarda Emine'nin de benim de aslında çok eski kültürlerin bıraktığı izler duruyor. Bizim filmimiz biraz Yani bugünden geriye bakarsak ortak geçmişin fısıltılarını barındırıyordu. Yani bir mekanın belleği üzerine kurmuştuk. O eski evler, perili evler dediği gibi onlar da hikayemizin başrollerinden bir tanesiydi. Evet. Bir yandan da böyle işte süregelen içinde bulunduğumuz bir çalışmalar vardı. Bu Sözter çalışmalarında İzmir belleği oluşturuluyordu. Biraz resmi tarihin görmezden geldiği hikayelerin de üzerine odaklandık hikayeyi kurarken. Ben bunu söylemek isterim.
Çok çok teşekkürler. Filmin senaristleri bir grup ve bu grubu aslında Gülengül Altıntaş bu grubun başındaydı, o ekibin başındaydı. Sevgili Gülengül'le daha önce de bir sürü program yapmıştık. Kentten Karakter Yaratmak atölyelerini de birlikte yapıyoruz. Senaristleri bir kere daha burada söylemek istiyorum. Gülengül Altıntaş, Emine Uysal Berger, Özgür Ceylan ve Şule Yiğit. Dört kişilik bir ekip, çok güçlü bir ekipti. Gülengül, sevgili Gülengül, evet, bu senaryo nasıl çıktı, nasıl oluştu, sen anlatır mısın?
Tabii, senin de söylediğin gibi Aysim bir atölye çalışmasında doğdu ve o atölye çalışmasındaki grup çalışmasında önce herkes biraz eteğindeki fikirleri döktü. İzmir'in karakterleri, İzmir'in hikayeleri. İzmirliler olarak Özgür'ün de söylediği gibi hani nelerden etkileniyoruz, nelere kentle kurduğumuz duygu ilişkisi, bunları konuşarak başladık ve zaten herkes cebinde hazır bir fikirle, bir hikayeyle gelmişti. Özgür'ün ortaya attığı Dimitrula aslında diğer karakterlerin hikayesi içinde bir çerçeve oldu. Ama filmdeki işte Afgan kadın, orbalı adam, ilk kuşak gelen göçmen, kentsel dönüşümle yerinden edilen yaşlı kadın, bunlar aslında bu kalabalık senaryo ekibindeki kişilerin cebinde getirdiği farklı farklı karakterler, fikirler, İzmir'e dair hikayelerdi. Ve ilk şunu fark ettik ki aslında Dimitrula'nın hikayesi ve Dimitrula'nın çocukluğunda İzmir'den kaçarken geride bıraktığı o artık kırık dökük duran konak, bütün bu karakterleri böyle neredeyse şefkatle çatısının altına toplayabilecek bir mekan olabilir mi diye düşündük. Ve işte türdeki, evet, hani bir yandan absürdü, bir yandan o eklektik bir sürü karakterin hikayesinin birleştiği yapıyı aslında o ev kurdu. Evde tabii sinemada böyle bir yıkık dökük bir ev olunca hemen gotik janrası zaten kendi kendini çağırıyor. Ve Dimitrula da bir hayalet. Dolayısıyla zaten baştan gotik bir gotik türü. O perili evdeki sırlar, unutulmuş hafıza, bütün bunlar türle beraber kendisini tematik olarak ekledi. Çok güzel bir çalışmaydı. Çok güzel, yani başta Emine ve Özgür olmak üzere iki yönetmenimiz ve yazarımız. Bu hikayeler çok güzel eklemlendi. Ve biraz aslında kente ait olmaya çalışan, o kente tutunmaya çalışan, o kentin içinde biraz da görünmez olan, hani bazısı hayalet olduğu için, bazısı mülteci olduğu için karakterlerin küçük bir absürt bir dayanışma ve o perili evin altında kendilerine bir çatı edinmeye çalışma hikayesi gibi.
Evet. Daha çok sorularım da var ama kendimi de tutuyorum, heyecanımı da tutuyorum ve zamanımız da var, uzun uzun konuşabiliriz. Şimdi sen ev deyince de ben filmde mekanları çok gerçekten çok etkileyici buldum. O senin bahsettiğin her şeyin, bütün karakterlerin, her şeyin içinde barındırıldığı ev meselesi. Dolayısıyla çok ciddi bir mekan çalışılmış, çok ciddi bir yapım var bu filmde. Yapımcımız da burada. Sevgili Nesra Gürbüz, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, filmi nasıl yaptınız? Yapım süreci nasıldı? 4 senelik bir süreçten bahsediyoruz.
Şöyle oldu. Ben aslında bu sizin atölye çalışmanızda vardım. Fakat farklı bir gruptaydım. Fakat Google'ın ilk başlangıcını orada dinleme fırsatı bulmuştum. Bir süre sonra Emine, Gülengül, Özgür ve Şule senaryoyu yazıp getirdiler ve çok sevdim. Hem yani kısa film formatına çok uygun, derdini çok net anlatan, hem bir yandan gerilim, bir yandan güldüğün, güzel bir draması olan, yani sadece bir tür filmi değil, aynı zamanda derdi olan bir film olması. Ve en çok sevdiğim şey de kolektif üretime çok açık ve gerçekten bu filmi yapmak için bir araya gelmiş bir ekip olması nedeniyle yani çok büyük bir heyecanla kabul ettim projeyi. Senaryo geliştirme sürecinde yani filmin her aşamasına gerçekten çok özenle çalıştık, bunu söyleyebilirim. Senaryo geliştirme aşaması, ardından Kültür Bakanlığı'ndan kısa film yapım desteği, ardından Türk Tuborg AŞ'den bir sponsorluk desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden zaten atölyenin de destekçileri olduğu için devam eden bir destek süreci oldu. Onlardan çok çok yani hem maddi, yani daha doğrusu aynı ulaşım gibi, konaklama gibi, hani yemek gibi birçok gideri karşıladık. Aynı zamanda da mesela ışık asacağız ve bir itfaiye gerekiyor. İşte gecenin 11'inde bir itfaiye ekibi geldi. İşte ya da bir ekskavatörün olduğu bir sahne var. İşte onun için filan birçok destek aldık. Yani müthiş bir işbirliğiydi bence. Ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimlerle yapılan işbirlikleriyle. Sadece belediye değil, işte Buca Belediyesi de, Bornova Belediyesi de, aynı zamanda muhtarlarımız da hep birlikte çalıştık. Yani mekan arayışı gerçekten çok uzun sürdü. Başta yani Emine ve Özgür aylarca aradılar diyebilirim. Oldukça keyifli ve uzun bir süreçti. Ve evi gördüğümüz zaman çok içimize sindi. Yani hem bahçesi hem içi. Ardından bir tabii ki bir prodüksiyon ekibi vardı. İzmir'den olmasına özen gösterdik. Onların da arayışları, ekibe dahil olmasıyla arayışlarımız sürdü. Dolayısıyla mekanlardan evet çok memnun kaldık. Şöyle özetleyeyim yapım sürecini. Yani 2 sene senaryo geliştirme, ardından evet yani neredeyse evet tabii ki bütün bu maddi kaynakların bulunması. Ardından ön hazırlık, set İzmir'de tamamen ve sonra da post prodüksiyon süreci.
4 seneyi
buluyor evet bir kısa film bile. Ve şu anda İstanbul Film Festivali'nde ilk gösterimimizi yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Ardından da Los Angeles'ta C-Fest'te uluslararası premierini yapacak. Yolculuğu devam edecek umarım.
Çok güzel. Gerçekten yani ben de gurur duyuyorum. Dahlim olduğu için gerçekten çok mutlu oluyorum bir projenin İzmir'den çıkmış olması. İzmir'e dair bu kadar derinlikli hikayelerin bir janra, yani böyle bir gerilim janrasıyla verilebiliyor olması, draması evet var ama böyle bir şekilde veriliyor olması gerçekten özel bir yere olacak diye düşünüyorum kent filmleri açısından da. Tabii şimdi gerilim janra dediğimiz zaman çok önemli bir noktası var filmin. Bütün efektlerinin yapılması, bütün atmosferinin yaratılması ve Markus Berger bizimle. Bütün bu atmosferi yaratan arkadaki yaratıcı ekipten. Evet Markus, sen de Google'da nasıl çalıştınız? Nasıl böyle bir atmosfer yaratıldı? Bize anlatır mısın?
Teşekkürler. Yani öyle bir atmosfer yarattım da bence çok fazla taraf öyle bir şeyini, gücünü gösteriyor. İşte orada sinematografi, ışık, sonra müzik, Erdem Helvacıoğlu mesela bizim bestecimiz oluyor. Ondan sonra ses tasarım, Elif Tekneci renk düzeltme yaptı. O da yani çok içimiz isindi, yani etkileyici bir sinematografisi var. İşte ben biraz üzerine yani olabildiğince sade bir şekilde, yani göze batmayan bir şekilde görsel efektler, yani bazı önceden olmayan şeyleri eklemek post prodüksiyonda ya da bazı istemediğimiz şeyler sonra çıkarmak, bir de bir yani hayalet karakterimiz var. Onu da biraz yani hissettirmeye çalıştık da ama işte yani öyle bir Çin türüne kaymayalım yani. yine de öyle bir karakter.
Cin türüne değil mi? Cin.
Cin korku filmler
Cin
galiba.
Cin korku filmi türüne kaymayalım.
Bayağı popüler bir janra Türkiye'de. Yani herhalde her yerde. Çok takip ettiğim tür değilse de. Yani yine de işte bu karakterlerle bir irtibat kurabileceğimiz, bir empati kurabileceğimiz belki. Yine de öyle bir tekinsizlik barındıran bir sonuç almaya çalıştık. Yani.
Peki o zaman Gukla ne demek Emine?
Gukla. Aslında film boyunca gizemini sürdüren bir kelime olarak kullandık biz Gukla'yı.
Şu anda açık etmeyeceğiz yani.
Yani aslında keşke bütün dinleyiciler izleyebilse. Çünkü böyle filmin sonunda kendini ortaya koyan bir kavram. Şeyi de seviyoruz aslında biz. Gukla diye böyle herkes Gukla'ya gideceğim, Gukla var festivalde takip edenler de. Biraz açıkçası böyle bir izlenip konuşulsun istiyoruz. Aslında yani Türkçe'de de kullanılan kukla kelimesiyle örtüşen bir kelime.
Ama tam
ama
değil.
Kullanımı işte kukla deyince bir sürü şey geliyor akla. Ama filmde gerçek anlamı, film kelimenin kökenine gitmiş oluyoruz biz. Hikayeyle birlikte de kuklanın aslında ne demek olduğunu anlamış oluyoruz.
Ben
çok
biraz
mu kafalı oldu.
Peki bu soru size ne çağrıştırıyor diyeyim Özgür ve Gülengül? Tam açık etmeden filmle ilgili çok fazla şey söylemeden ama Gukla'yı da hissettirecek bize neler anlatabilirsiniz? Sizin sizdeki çağrışımlarını belki bize anlatabilirsiniz. Özgür?
Yani Gukla Emin'in dediği gibi açık etmeden çok zor da hikayenin sonunda kendi ifşa eden bir kavram. Böyle olsun istedik, tercih ettik ama tam da bu kentle ilişkili, kentin tarihiyle ilişkili Asya minörlü bir kavram. Bunu önemsiyoruz.
Gülen,
ama,
ben de şöyle katkıda
pardon.
Evet, sesle küçük bir gecikme oldu.
Evet, Özgür sen istersen devam et. Gecikme olduğu için sanki durdun gibi geldi bana. O yüzden Gülengül'e geçtim ama lütfen devam et.
Tamam, yani aslında söyleyeceğim bu kavramın kökü de İzmir'in tarihine dayanıyor. Asya minörlü bir kavram diyerek ben de Gülengül'e devredeyim.
Ben de açık etmeden biraz Gukla'ya getirdim. Şunu söyleyebilirim. Gukla filmde aranan bir şey. Eksik halka gibi. Ve bütün o karakterleri de aslında Gukla'nın ne olduğu, nerede olduğu bir araya getiren bir ihtiyaç olarak bir şey. Filmi öğren bir şey. O eksik halka biraz filmde kentin ortak hafızasını da temsil ediyor. Ama diğer iki karakter göçmen olarak gelmiş karakterler. Dolayısıyla biraz eskiyi ve şimdiyi birbirine bağlayan bir şeydi Gukla'nın arayışı. Ve ortaya çıktığında da o karakterleri, o böyle beş benzemez karakterleri bir araya getiren bir şey. Ama böyle bir bağ filmin içerisinde itici güç olarak gerilimi kuran Gukla neyi temsil ediyor diye düşünürsek aslında bir ortak hafızayı ve o ortak hafızadaki boşlukları, yitirilmiş olan, sessizleştirilmiş olan travmaları belki kentin travmasını temsil ediyor diyebilirim.
Aslında şimdi konuşurken Gukla bir de aidiyet duygusu bizim için, yani kaybedilmiş olanlar, aranılanlar, bulunmak istenilen o çocuksuluk ve bağlantı kurma isteği gibi de diye düşünebiliriz sanki.
Filmin janrasından girdik. Ben biraz daha devam etmek istiyorum programın bu bölümünde. Çok önemli bir noktası da demin Markus'un bahsettiği gibi müzikler. Müziklerle ilgili Erdem Helvacıoğlu'nun müzikleri. Neden Erdem Helvacıoğlu? Müzikler nasıl gelişti? Birazcık da burayı anlatabilir misiniz? Çünkü gerçekten çok hoş filmi seyrettim ve Erdem Helvacıoğlu'na da buradan bir selam göndermek evet, istiyorum. Evet. Birazdan da Erdem'den dinleyeceğiz bir parça. O yüzden bir Erdem Helvacıoğlu nasıl dahil oldu? Hani nasıl bu müzikleri ve bu bütün atmosferi oluşturdu?
Erdem Helvacıoğlu'nun diğer işlerini de daha önceden dinlemiştik. Yani aslında biz filmin her aşamasında, yani görüntü yönetiminden ses tasarımına, müziklerine kadar, yani her şeyi böyle bir senaryosuyla, ruhuyla, hissiyle birlikte düşünerek ilerledik. Erdem'in de yani diğer filmlerinde yaptığı işlerde de hep böyle o anlatıyla bağlantı kurma, oradaki hikayenin önüne geçmeme ama aynı zamanda atmosferle bütünleşme hissini çok iyi yakalayabildiğini gördük biz. Biliyorsunuzdur belki, Erdem de Türkiye'de yaşamıyor, Amerika'da ve biz bu filmin müziklerinin hazırlanma sürecinde böyle hep geceleri çalıştık Erdem'le. Yani hani o senaryoyu okudu, üzerine konuştuk. Biz nasıl bir dil kurduk ve bu filmin müziklerini nasıl olmasını istiyoruz? Ne kadar minimal ilerlemesi hissini ve Erdem zaten o kadar aynı yerden yaklaştı ki bizimle. O yüzden çok keyifli bir süreçti. Yani önce biz mesela yerleştirdik ve sonra hep böyle küçülte küçülte, yani çok minimale doğru kaydık. Ve hani bütün başından sonuna mesela aynı tınılarla, melodilerle gitmedi. Her sahne için durumun ruhunu hissederek ayrı ezgiler yerleştirdi. Ve bu bizim için çok kıymetliydi yani. Bayağı da uzun çalıştık. Revizelerimiz çok oldu ve çok sabırlıydı bizim de. Tekrar teşekkür ediyoruz buradan. Yani biz de çok memnunuz.
O zaman ondan bir parça dinleyelim mi şimdi? Hem filmin de atmosferini, hissini birazcık yansıtan bir parça. Gerçi bu parça filmde yok. Bunu da hani söyleyelim. Hı-hı. Ama yakın değil mi? Duygusu yakın.
Evet. Evet. Filmin soundtrack'ı da sonradan Erdem'in hesabında olacak. Bu arada bunu da söyleyelim.
Google'ın soundtrack'ı Erdem Helvacıoğlu'nun hesabında da olacak. Evet, bu da çok güzel bir haber. Şimdi Erdem Helvacıoğlu'ndan Six Clocks in the Dim Room, tam senin bahsettiğin gibi akşamları o loş ışıkta bir parça geliyor. Evet, Yeryüzlerinde programındasınız. Six Clocks in the Dim Room parçasını dinledik. Erdem Helvacıoğlu'nun parçası. Şu anda İKSV İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Yarışma Bölümünde yarışan Gukla filminin ekibiyle birlikteyiz. Ve bu filmin nasıl oluştuğunu, nasıl yapıldığını, nasıl ilk çıkış noktasından bugüne taşındığını konuşuyoruz. Ben eklemeyi unuttum en başta. Bu film İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve aynı zamanda da Yaşar Üniversitesi'nin sevgili Sevcan Sönmez ile birlikte yürüttüğü bir BAP projesi kapsamında oluşmaya başladı. Bu kentten karakter yaratmak atölyeleri tiyatro medresesinde oldu ve oradan yola çıktık. Evet, bir yandan da İzmir'i de konuşuyoruz. İzmir'den karakterler yaratmak, İzmir'den filmler yaratmak üzerine konuşuyoruz. Tam da bu noktada ben İzmir Büyükşehir Belediyesi sinema koordinatörü olan yönetmenimiz Emine Uysal Berger'e Sinemateki sormak istiyorum. 15 senedir devam eden bu harika projeyi sormak istiyorum.
Evet. Bu sene evet 2009'da başlattığımız ilk gösterimden sonra 15. yılımızı dolduruyoruz. Sinematek her ay bir tema üzerinden, sinema tarihinden özel seçkilerin yer aldığı programlar. Aynı zamanda da ana akım sinema salonlarında gösterim imkanı bulamayan bağımsız filmlerin de yer aldığı programlarla devam ediyor. Yani aslında her geçen yıl biraz daha heyecanlandırıyor beni proje. Çünkü yani bu faaliyet hep değişen bir kitleyle karşılaşıyorum. Başından günümüze kadar hep takip edenler ve şehre geldikçe İzmir'de Sinematek'le karşılaşıp programları kaçırmamaya çalışan yeni kuşaklarla sürdürülüyor. Ve bu gösterimlerin film üretimi açısından da destekleyici bir rolü var. Yani İzmir aslında sinema alanında bölümleriyle üniversitelerdeki çok eskiden beri bu alanda sinema profesyoneli yetiştiren bir şehir. Hep İstanbul'u, İzmir'i çok besler deniyor ama artık bizim İzmir'de kalıp İstanbul'a gelmeden de üretme gibi bir heyecanımız var. Yıllardır bu var. Yani ben öğrenciliğimden beri, ben 9 Eylül Güzel Sanatlar Sinema mezunuyum ve öğrenciliğimizden beri hep kendi şehrimizde üretmek istediğimiz çabalarımız oldu. O yüzden Gukla ekstra kıymetli benim için. İzmirli bir proje ve İstanbul'la kardeşlik projesi aynı zamanda. Bu muhteşem bir şey. Yani İstanbul ekipleri İzmir'e geldi, çekim yaptık. Biz İstanbul'a gelip gidiyoruz post prodüksiyon sürecinde. Bu çok kıymetli ve değerli. Bunun güzel bir yol açacağını düşünüyorum ben. Daha nicelerine yani.
Bu atölye için 2020'de yaptığımız atölye için Sevcan Sönmez'in yaptırmış olduğu bir kolaj vardı. İzmir Filmleri Kolajı. Evet. Biz bu kolajı gerçekten seyrettiğimizde şaşırmıştık. Yani ne kadar çok film aslında İzmir'de geçiyor ve ne kadar önemli Türkiye sinema tarihi içinde İzmir diye. Yani bunun hakikaten gitgide daha öne çıkacağı bir döneme geliyoruz. Bu beni ekstradan da gerçekten heyecanlandırıyor ve Gukla bunun hani neredeyse meşaleyi taşıyıcısı oldu. Yani hani hem de yani sadece hani İzmir'de geçmesi değil, bir farklı bir janrayla geliyor olması. Hem de İzmir'in bütün özelliklerini taşıyarak, hani böyle bir sürü söylenmemişliğini, bir sürü konuşulmayan şeyleri, yangından da evet, bahsediliyor. Evet. Yani arka tarafta Körfez'de olduğu gibi, Körfez filminde olduğu gibi, bunlar gerçekten çok kıymetli şeyler. Yani çok önemli bir iş yaptığınızı düşünüyorum.
Teşekkür.
Harika bir şey çıktığını düşünüyorum. Tam da bu noktada ben tekrar sözü Özgür Ceylan, filmin diğer yönetmeni Özgür Ceylan'a vermek istiyorum. Kent Belleği ile ilgili çalışıyorsun Özgür. Bize bu Kent Belleği çalışmalarından, İzmir üzerine olan çalışmalarından bahseder misin? Galiba internette bir aksama oluyor. İsterseniz filmin diğer ekibinden biz bahsedelim Özgür'le bağlantı kurana kadar. Çünkü bahsetmediğimiz de çok büyük bir ekip. Yani kısa film diyoruz ama uzun metraj film gibi bir ekip kuruldu. 4 seneden bahsediyoruz ve muazzam oyunculuklardan bahsediyoruz. İsterseniz biraz da buraya da inelim.
Tabii ki. İlk başta aslında senaristlerimiz Emine Uysalberger, Özgür Ceylan, Şule Yiğit ve Gülengül Altıntaş ve Markus Berger vardı. Ardından ben dahil oldum. Ardından ön yapım sürecinde bütün ekip dahil oldular. Burada görüntü yönetmeni Ziya Kasapoğlu'nu, sanat yönetmeni Meral Aktan'ı, kostüm tasarımcısı Hülya Arat'ı ve makyözümüz İlgi Beydili ve herkesi, yardımcı yönetmenimiz Elif Reis'i almak isterim. Oyuncu süreci de aslında oldukça uzun sürdü. Kast direktörümüz Berfin Elif Binbay hem İstanbul'da hem de İzmir'de bir çalışma yürüttü. Başrolümüz Müge Kızılbağlı ve Tomris Çetinel İzmir'de yaşayan oyuncular. Çok iyi oyuncular. Daha çok tiyatroda orada yer alıyorlar. Aynı zamanda İstanbul'dan İnci Sefa Cingöz ve Sertel Uğur varlardı. Çocuk oyuncumuz Eylül Ece Taşıyan vardı.
Tamamdır.
Tamam. Ayrıca kurgu aşamasında Erhan Acar'ı mutlaka anmak isterim. Ayrıca da ses tasarımında Yalın Özgencil'in süpervizörlüğünde Taylan Geçit ve Utku Gürler'i anmak isterim. Bu kadar.
Muazzam bir profesyonel ekip.
Yani çok kalabalıktık gerçekten. Yani bu bir karardı. Yani çok kalabalık olmaya çalışmadık tabii ki. Yine her zaman gibi olabildiğince küçük kalmaya çalışıyorsunuz film prodüksiyonunda. Fakat filmin hem janrası hem hikayesini layığınca gerçekleştirebilmek için bu biraz gerekliydi. Ve ben de sonuca yansıdığını düşünüyorum.
Bence de yansıdığını ekranda görüyoruz. Evet, Özgür Ceylan'la bağlantımız tekrardan oluştu sanırım. Evet. Kent Belleği ile ilgili çalışmalarından bahsedersen Özgür çok seviniriz.
Şöyle, ben yaklaşık 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ndeyim. Gukla ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptım çekimleriyle birlikte. Onun öncesinde Selçuk Belediyesi'nin Selçuk Efes Kent Belli projesinde çalıştım. Bu projeyle birlikte aslında göç genel olarak kentin aldığı göçü işledik ama özel olarak da mübadele sözleşmesiyle birlikte ve öncesinde İzmir'den ayrılmış insanların hikayesini karşı tarafta Yunanistan'da söz tarih belgeselleri gerçekleştirerek kaydettik. Aslında tam da sizin programınızın şeyi gibi bu kentin çeperinde kalmış insanlar. Hayatın da çeperindeki insanların hikayesiydi bizim için o. Çok değerli bir projeydi. Birçok hikaye topladık. Ve bunlardan kentle ilgili, göçle ilgili, evlerle ilgili ve gidişleriyle ilgili süreç içerisinde bilgimiz oldu. Bunların bir kısmını söz tarih belgesellerine dönüştürdük. İşte kendi mecralarında yayınlanıyor. Bir kısmı da arşiv görüntüsü olarak bugünden kentin belleğine kaydedildi. Bizim filmimiz de aslında bir bellek hikayesi. Hem insanların belleğindeki kent, hem de kentin mekanlarının belleğindeki insanların hikayesi. Bu anlamıyla o önceki yaptığımız çalışmaların çok katkısı oldu tabii bunun şekillenmesine.
Bu Selçuk'ta yaptığınız çalışma da aslında her yerde görebileceğimiz türden bir çalışma olmadığını ben Selçuk'a her gittiğimde hissediyorum. Çok özel bir çalışma. Ben bunun da altını çizmek istiyorum. Dönemin belediye başkanının da çok önemli bir katkısı olmuş. Orada harikulade bir mekan yaratılmış ve Selçuk'un ortasında böyle bir vaha gibi gerçekten çok çok hoş bir, değil mi? Çok kısa bir şekilde Özgür bize orayı da anlatabilir misin? Orası gerçekten keşke birazcık daha da canlansa. Yani o günün o dönemden itibaren sanki aynı canlılığını da hissetmiyorum. O dönem harikulade bir ekip orada toplanmış. Hatta oraya çağrılan insanlar orada kalmışlar bir de. Yani burada program yaptığımız beraber iki kere program yaptığımız sevgili Azade Ramazani orada şu anda orada yaşıyor ve kent belleği projesi için oraya gitmiş bir sanatçı. Böyle bir hani oraya bir çekim merkezi oluşturulmuş bir proje. Keşke bugün de daha aynı çekici şeyini devam ettirse dedirten bir hissiyatım var. Ne dersin?
Kesinlikle öyle. İşte dönemin kentin belleğine çok önemli katkı yapmış Hüseyin Vefa Ülgür. Eski belediye başkanı. Kendisi de, kendi ailesi de mübadeleyle birlikte buraya gelmiş. Bizi de aslında biraz Dimitrova ile tanıştıran kişiydi. Dönemin kültür müdürünü de anmakta fayda var. Kültür müdürü olarak anılmaktan hoşlanmasa da bizi bir araya getiren kişi Müge Kılıç Erce'di. Gerçekten de bize inandılar ve proje gerçekleşti. Kentin eski tütün deposu, Rumlar zamanında da tütün deposu olarak kullanılan bir alan, sonrasında gelenlerin de tütün deposu olarak kullandığı bir alan, bir bellek mekanına dönüştürüldü ve sanırım dünyada çok az örneği olduğu söylenilen bir çalışmaydı. Hikayenin omurgasına insanların bellek hikayelerini koyan bir çalışmaydı. İnsan hikayesi anlatan Ender Kent Belleği, Kent Müzesi çalışmalarından bir tanesiydi. Bunu da burada vurgulayalım. İçerisinde birçok hikaye barındırıyor. Mutlaka görülmesi gereken çalışmalardan bir tanesi İzmir'in Selçuk ilçesinde.
Evet, buradan da ben de Müge Kılınç Ercebi'ye bir selam gönderiyorum. Evet, bu İzmir'in sinema dünyasındaki yeriyle ilgili daha önemli şeyler daha var. Daha önemli değil de daha da farklı noktaları var. Bunlardan bir tanesi de demin senin biraz bahsettiğin gibi Emine, üniversiteler, yani sinema üniversiteleri, sinema bölümleri üniversitelerdeki ve 9 Eylül, Ege gibi üniversitelerin bu bölümleri gerçekten Türk sineması, Türkiye sinemasının çok önemli bir kaynağı. Markus Berger de 9 Eylül Üniversitesi'nde ve çok özel bir bölümde çok özel dersler veriyor, değil mi?
Evet, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çizgi film ve animasyon bölümünde öğretim görevlisiyim. Yani film tasarımı bölümünün bir ana sanat dalı, 2 senedir ayrı bir bölüm olduk. Orada devam ediyoruz. Yani ben farklı animasyon teknikleri, animasyon tarihi gibi, ses tasarım gibi dersler anlatıyorum.
Çizgi film ve animasyon aslında çok az var Türkiye'de. Yeni yeni Mimar Sinan'la ilgili bazı duyumlar geliyor ve bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü şimdi benim oğlum mesela 12 yaşında ve bütün arkadaşlarım manga, çizgi film, manga. Dolayısıyla aslında sizin bölüm yeni jenerasyon için, yeni jenerasyonun sinema ile ilişkisini kurması için çok önemli ve bu İzmir'de olması da ayrıyetten çok güzel. Nasıl hissediyorsun? Sen bu bölümle ilgili nasıl hissediyorsun? Ne gibi projeler var? Sizin sanırım bazı çalışmalarınız da şu anda festivalde yer alıyor.
Şöyle, evet, yani en azından bu kısa film seçkilerinde bazı çalışmalarda jenerikte bizden öğrenciler, mezunlarımızı da görebiliyoruz. O heyecan verici oluyor. Direkt bizim bölümden bir proje, yönetilmiş bir proje olmasa da bu sene. Ama yani bence yani çoğalmak da bir alan oluyor. Öğrencilerimiz de farklı projelerde, platformlarda iş buluyorlar. Oyun sektörü de bence hala güçlenen bir sektör oluyor. Umarım yani İzmir'de gene o sanatçılar bizden mezun olup İzmir'de de yer alıp buradan çalışabiliyor. Yani Covid pandemisi biraz yani uzaktan çalışma imkanlarını güçlendirdi ve bizim alanımıza birçok zamanda uygun oluyor. Yani yine de İzmir'de kalabilirler, uzaklara çalışabiliyorlar. Öyle anlaşmalar çok duyuyorum. Evet, yani bence geleceğe açık bir alan oluyor.
Şimdi gerçekten bütün aslında program boyunca konuştuğumuz şey çok önemli. Çünkü her şey İstanbul'a yığılmış durumda. Yani artık İstanbul'da kaldıramıyor. İnsanlar İstanbul'da yer bulamıyor. Yani bir sürü genç insan artık İstanbul'da çekim yapamaz hale geldi. Sevgili Nesra Gürbüz bunun çok farkındadır. Bir bütçe çıkarttığımız zaman 20 milyondan aşağı bir uzun metraj bütçesi çıkması imkansız. Kısa filmlerde gene 3-4 milyon lira. Yani bu çok büyük rakamlar bir öğrenci için, yeni başlayacak insanlar için. Dolayısıyla alternatif alanlara, alternatif mekanlara ihtiyacımız var ve İstanbul'a bu yığılmayı da önlemek durumundayız. İzmir bu açıdan muazzam bir aslında alan. Yani üniversitesiyle, mekanlarıyla, kent belleğiyle, yani hani orada bir pırlanta duruyor. Gukla buna bir ışık tuttu. Ne diyorsun sen?
Yani kesinlikle ya bir kere çok daha sakin ve ekiplerin orada olması çok daha konsantre bir alan yani yaratıyor. Herkes çok daha konsantre. İstanbul'daki gibi dağılmıyorlar sonra kendi hayatlarımıza hiçbirimiz. Bence bu çok güzel bir şey. Oradan bir ortak ruh çıkıyor. Yani biz çok özen gösterdik aslında. Olabildiğince İzmir'den ekiplerle, işte stajyerlerimiz oldu sanatta, prodüksiyonda. Ekipmanları oradan bulabilir miyiz diye düşündük. Bu benim için çok iyi olacaktı. Yaşar Üniversitesi'nden destek aldığımız ufak ufak şeyler oldu ya da 9 Eylül'de baktık ama birazcık belki ekipman anlamında da İzmir'in gelişmesi iyi olabilir, onu söyleyebilirim. Çünkü onları İstanbul'dan getirtmek zorunda kaldık sonradan. Onun dışında trafik yok. Her şey, her yere 10 dakikada gidiyor olmamız bence çok büyük avantajdı. Ve yani herkesin çok yardımcı ve açık olması, mekanlar bulunurken, izinler alınırken. Biz çok gerçekten çok iyi bir yapım süreci geçirdik bu anlamda İzmir'de.
Emine, ben hem 15 senedir böyle bir programı koordine ettiğin için, bu camianın çok içinde olduğun için, İzmirli olduğun için, oradaki üniversiteden de mezun olduğun için bir de sana sormak istiyorum gerçekten. Yani İzmir'in Türkiye sinemasına çok büyük katkıları olabileceğini görüyoruz. Olmuş zaten. Hani evet. Yani neler yapılabilir? Bunu arttırmak için, geliştirmek için de neler yapılabilir?
Yani öncelikle Nesra'nın dediği en büyük sorunumuz ekipman, yani bu konuda yatırıma ihtiyacımız var İzmir'de. Yoksa insan potansiyeli, yaratıcı gücü çok yüksek. Yani sadece sinema bölümüyle değil, tiyatro bölümünde sahne tasarımı bölümümüz var ve yani Türkiye'de o noktada, yani İstanbul'da da o kadar bir geniş kapsamlı alanı olmadığını duyuyordum okuyan arkadaşlardan. Çünkü kostüm tasarımından sahneyi tasarlamaya yani inanılmaz iyi çalışıyorlar. Yani mesela heykel bölümü bile, bizim setimizde heykel tıraş arkadaşımız sanat prodüksiyon ekibinde çalıştı mesela ve muhteşem iş çıkarabiliyorlar. Yani sinema bölümlerinde zaten hani daha birinci sınıftan itibaren biz film çekmeye başlıyoruz. Senaryo yazmaya başlıyoruz. Ana sanat dalları ona göre planlanıyor. Mesela 9 Eylül Güzel Sanatlar'da senaryo yazarlığı, görüntü, ses tasarımı ve yönetmenlik dallarına ayrılarak eğitim görüyoruz biz. Yani bu daha birinci sınıftan bu şekilde görüyor olmak bence ciddi katkı. İklim özellikleri en çok söylenilen kısmı o zaten artık ben... Çok çok tekrar etmek istemiyorum ama böyle de bir gerçeklik var. Her yer doğal plato. Yani 4 mevsim çekim imkanı olabilen nadir şehirlerden biri İzmir. Mekanlarıyla ve çok heyecanlı. İzmir'deki herkes film çekiyoruz dediğinizde herkes size kapısını açmak istiyor.
İstanbul'un tam tersi.
Evet, mesela bizim çekim yaptığımız bir köşkte... İstanbul'da çekim yapmak istesek bilmiyorum ne kadar para harcamamız gerekiyordu. Ama bizim köşk için görüştüğümüz sahibi yani gözleri dolarak heyecanla buyurun anahtar sizin istediğiniz gibi kullanın dedi.
Benim gözlerim doldu.
Yani ben anarken sesim titriyor. Yani bu bulunamaz bir şey. Sadece heyecanlı yaşadı. Setimizi ziyaret etti. Biz böyle ne sorsak tamam sormayın. Anahtar sizde, bana sormayın. Ben size inandım, güvendim dedi. Yani bir üretim için bunlar çok kıymetli. Çünkü orada biz zamanla zaten yarışıyoruz. Yani film çekme işi... Her gün hani böyle orada taksimetre gibi işliyor yani. Böyle biz hani 4 günde bitirelim diye başlayıp ya bir gün olmazsa olmayacakla o bir günün hesabını yaparak tamamlamaya çalışıyoruz. Yani sinema işi hakikaten çok maliyetli, çok insan gücü isteyen bir alan. Bunları İzmir'de işler kılmak çok pratik. Belediyeler çok kolaylaştırıcı. Zaten büyük bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda yürüdü destekleriyle. Ama mesela kısa zaman kala Buca Belediyesi'yle görüştük. Yani bir sürü malzemesini, ekipmanını, kişi gücünü seferber etti bize. Yani İstanbul biraz bıkmış durumda muhtemelen belediyeleri, diğer kamu. Yani çok fazla dediğin gibi yığılma var. Bu kadar çaba gösteren mesela İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü de anmak istiyorum ben. Sağ olsunlar. Yani o zaman yani Murat Karaçantay'la görüşmüştük. Bir gün içinde bizim hemen böyle mekan çekim izinlerimiz planlandı. Hani hantal bürokrasiye hiç takılmadık İzmir'de. Çok hızlı bir bürokratik süreç, yazışmalar, görüşmeler, planlamalar. Yani her aşamasında cateringimiz dört dörtlüktü. Şoförlerimiz bile yani ellerinde anahtar nereye gidiyoruz? Yani bu alanlarda çalışan kişilerin hareket etme isteği çok yüksek değildir normalde Türkiye'de. Ama hepsi böyle atakta. Nereden nereye gidiyoruz? Her an neyi çözebiliriz için bizimle birlikteydiler. O yüzden çok kıymetli ve ekiplerin de artık yavaş yavaş İzmir'de bulunma, yaşama. Çünkü buna ihtiyacımız var bizim işte. Bu tarihte buraya gelin değil. Orada bir fiil yaşayan bu alandan profesyonellerin olmasına ihtiyacımız var İzmir'de.
Evet, gerçekten ben de bunu yıllardır yaşıyorum. İzmir Kadın Yönetmenler Festivali bu sene 7.sini yaptı. Ve orada o ekipler küçücükten yetişmeye de başladı. 7 sene de az değil. Zaten ortak da çalışıyorsunuz.
Evet, birlikte çalışıyoruz.
Evet. Bu atölyeler de aslında bu festivalde başladı. Evet. İlk orada başladı Kentten Karakter Yaratmak Atölyeleri ve bu atölyeler şu anda o festivalin bir yan etkinliği olarak da kendi başına bağımsız, hem yan hem bağımsız bir şeye dönüştü. Ve biz İzmir'den de hikayeler üretmeye, oradan alıp o hikayeleri bu böyle projelere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu senede sevgili Gülengül Altıntaş'la birlikteydik. Sevinç Baloğlu, Gülten Taranç, Nurten Tekeleoğlu da birlikteydik bu atölyelerde. Ve hakikaten harika projeler geldi. Biz çok heyecan duyduk. Bu hikayeleri bekliyoruz. Bu hikayeleri geliştirmek için sabırsızlıkla, heyecanla gözlerimiz yollarda bekliyoruz gerçekten. Gülengül. Evet.
Pardon Aysim'cim, sor lütfen.
Evet, sen İzmir'deki bizim bu yıllardır birlikte harikulade heyecanla yaşadığımız bu atölyelerle ilgili bir iki cümle söyler misin?
Tabii ki. Bir kere çok teşekkür ediyorum sana öncelikle ve bu atölye serisine katkıda bulunan herkese. Çünkü benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Şimdiye kadar İzmir'de iki tane İzmir'den karakter yaratmak atölyesi yaptık. Ankara'da yaptık ve bunu devam ettirecek gibi de görünüyoruz. Çünkü gerçekten çok yoğun 3 günlük bu atölye süreçlerinde hem senin katkın olan kent antropoloğu olarak hani kente dair bakışı tartışırken çok gizli saklı kalmış hikayeler ortaya çıkarma imkanı sunuyor bu kalabalık kolektif atölyeler. Ben İzmir'e yabancı bir insanım ve gerçekten bu atölyeler vesilesiyle de biraz İzmir'i tanımaya başladım. Biraz deminki sohbete sektörden bir insan olarak hani sektörden İzmir'de film yapım, hikayecilik ki bu sadece hani yapım imkanlarının sağlanmasıyla ilgili bir şey değil. Emine'nin demin söylediği gibi yani kentte yaşayan, orada üreten, oranın hikayesini anlatan meslek profesyonellerinin olmasıyla da ilgili bir şey. Bu atölyeler vesilesiyle İzmir'le tanıştıkça aslında orada ne kadar biriken bir potansiyelin olduğunu görmek de beni çok heyecanlandırdı. Bu hem anlatılmamış hikayeler, daha önceden temsil imkanı verilmemiş karakterler açısından da öyle. Bir yandan da birçok kısa film platformunda seçici kurulda bulunabiliyorum, mentorluk yapabiliyorum. Dolayısıyla böyle bir yıllık kısa film üretimi başvurular, hani böyle bir genel değerlendirme imkanım da olabiliyor. Ve eskiden, ki eskiden derken çok önceden bahsetmiyorum yani gerçekten birkaç yıl öncesine kadar bütün projeler İstanbul'dan olurdu. şimdi hani yapımcısı da İzmir'de olan, bütün üretim koşullarını İzmir'de sağlamış olan, ön hazırlığı çok iyi olan, İzmir'i anlatan başvurular çoğaldı. Bu hem evet yani Emine'nin anlattığı hani bütün bu yerelde film yapımına desteğin hani bilinçli bir kültürel politika olarak İzmir'de uzun yıllardır sürüyor olmasıyla ilgili onun bir olumlu yansıması. Bir yandan da yani İstanbul'dan kaçışlar çoğaldıkça belki İzmir'i fark ediyoruz aslında. Ve Kentten Karakter Yaratma Atölyesi de bence gerçekten bunun içerisinde tetikleyici küçük bir şeylere bir katkısı oldu gibi hissediyorum. Çok mutluyum o yüzden parçası olmaktan.
Ben de birlikte çalışmaktan gerçekten çok mutluyum. Özellikle de Google'a gibi projeler çıkacak gibi de gözüküyor gerçekten. Şimdi evet, ulusal yarışmadasınız, İstanbul'dasınız ama uluslararası bir yarışmada da olacaksınız. Tabii bu yani gerçekten çok güzel. Burayı da ben altını çizmek istedim. Çünkü İzmir artık uluslararası şeyde hak ettiği yeri de bulacak gibi gözüküyor. Yani Google'ın böyle bir şeyi de olacak. Körfez de tabii bunun için çok güzel bir şeydi. Arkasından Google'a kısa dönem içinde yani İzmir gitgide dünya sinemasında hak ettiği yere gelecek sanırım.
Evet, şeyi de söylemek isterim. İstanbul Film Festivali kapsamındaki ikinci gösterimimizi Cuma akşamı saat 19'da Kadıköy Sinematek'te yapacağız. İzlemek isteyenler gelebilir. Aynı zamanda Mayıs başında İstanbul Modern'in bir kısalar programında olacağız. Onu da takip edebilirler.
O zaman bu hafta Cuma günü 19'daki gösterimde görüşmek üzere diyoruz. İzleyicilerimizi, dinleyicilerimizi izleyicimiz olarak bekliyoruz. İnşallah hep birlikte oluruz ve Gukla'yı orada konuşmaya devam ederiz. Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nesra, Emine, Markus, Gülengül ve Özgür, çok çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun. Çok keyifli bir program oldu.
Bu haftalık da bu kadar diyoruz. İyi haftalar.